Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 36. ayrım. Bublanski saatin kaç, havanın da nasıl olduğuna bakmaksızın yürümekten hoşlanırdı. Yürümek onun için bir çeşit antrenmandı. Şehrin güneyinde Katarina Bangata sokağında oturuyordu. Burası Millennium dergisinin bürosuna, Milton Security'ye ve daha önce Salander'ın oturduğu Lundagatan'a fazla uzak değildi. Ayrıca St. Paul's Gatan'daki sinagogda yürüyüş mesafesindeydi. Cumartesi öğleden sonra bu yerlerin hepsine uğradı. Bu yürüyüşün kısa bir bölümünde karısı Agnes de ona eşlik etti. 23 yıldır evlilerdi. Bublanski bütün bu yıllar boyunca karısına sadık kalmış, tek bir yanlış adım atmamıştı. Bir süre sinagoga uğrayıp hahamla ayaküstü sohbet ettiler. Bublanski Polonyalı bir Yahudiydi. Agnes'in ailesi Macar kökenliydi ve Auschwitz'ten sağ çıkan az sayıda aileden biriydi. Sinagogdan sonra Agnes alışveriş yapmak için ayrılırken Bublanski yürümeye devam etti. Aslında biraz yalnız kalıp soruşturma üzerine düşünmek istiyordu. Dosya Paskalya'dan evvelki perşembe sabahı masasına geldiğinden beri aldığı önlemleri titizlikle gözden geçirmiş, yalnızca iki hata bulmuştu. Bunlardan biri, Doug Svensson'ın Millennium'un yazı işlerindeki masasını incelemek için derhal birinin görevlendirilmemesiydi. Bunu akıl ettiğinde, ki bu işi kendisi üstlenmişti, Mikael Blomqvist masayı çoktan boşaltmıştı. Tanrı bilir orada neler vardı. Diğer bir hata, Lisbeth Salander'ın yeni bir araba aldığını keşfetmemeleriydi. Bununla birlikte Jerker Holmberg arabada ilginç bir şey bulunmadığını rapor etmişti. Bu iki hatanın dışında soruşturma iyi yürütülmüştü. Zinkensdamp semtinde bir gazete bayinin önünde durdu. Düşünceli bir ifadeyle vitrinde asılı gazeteye bakmaya başladı. Lisbeth Salander'ın pasaport fotoğrafı biraz küçültülerek en üst köşeye kenar süsü gibi konmuş, altına da satış değeri yüksek bir manşet atılmıştı. Polis, lezbiyen, satanist bir çetenin peşinde. Gazeteyi satın aldı. Siyah deri ceketli, yırtık siyah kot pantolonlu, siyah dar tişörtlü, onlu yaşlarda beş kızın fotoğrafının basıldığı orta sayfayı açtı. Kızlardan biri üzerine beş köşeli yıldız işlenmiş bir bayrak tutuyor, bir diğeri işaret ve serçe parmağını kameraya uzatıyordu. Resmin alt yazısı şöyleydi. Lisbeth Salander küçük kulüplerde sahne alan bu death metal müzik grubuyla takılıyordu. 1996'da Şeytanın Kilisesi'ne bağlılıklarını bildiren grubun Etiquette of Evil adında hit bir parçası var. Evil Fingers adı anılmıyordu. Kızların gözlerine de siyah bant çekilmişti. Ama rock grubunu tanıyanlar gazetedeki fotoğrafa bakarak kim olduklarını rahatlıkla çıkarabilirdi. Haber Miriam Wu üzerine inşa edilmiş, onun da katıldığı Burns adlı şovdan alınma bir fotoğrafla süslenmişti. Belden yukarısı çıplaktı. Başında Rus subaylarının taktığı türden bir şapka vardı. Fotoğraf aşağıdan çekilmişti. Evil Fingers'ın kızları gibi onun da gözüne siyah bant atılmıştı. Salander'ın kız arkadaşı lezbiyen sadomazoşizmi üzerine yazdı. Stockholm'un popüler barlarının iyi tanıdığı 31 yaşındaki bu kadın, barlarda dolaşıp kadın avladığını ve dominant bir lezbiyen olduğunu saklamıyor. Hatta muhabir, 31 yaşındaki lezbiyenin tavlamaya çalıştığı Sara adında bir de kız uydurmuştu. Sara'nın erkek arkadaşı bu duruma çok bozulmuştu. Habere göre, gay hareketinin çevresinde yer alan bu grup, şüpheli, elitist ve feministti. Gay Pride Festivali'nde yaptıkları bondaj workshop'la tanınmışlardı. Muhabir Miriam Wu'nun 6 yıl önceki feminist bir fanzine yazdığı kışkırtıcı bir makaleden de alıntı yapmıştı. Bublanski alıntıya şöyle bir göz gezdirdikten sonra gazeteyi bir çöp kutusuna attı. Bir süre Hans Faste ile Sonia Modig üzerine düşündü. İkisi de yetenekli polislerdi. Faste sorunlu biriydi. İnsanların sinirlerini tepelerine çıkarırdı ama soruşturma hakkında bilgi sızdırdığı da düşünülemezdi. Yine de Bublanski onunla konuşmalıydı. Bublanski düşüncelerinden sıyrılıp başını kaldırdığında kendini Lundagatan'da Selindir'in dairesinin olduğu binanın kapısının önünde buldu. Buraya gelmek gibi bir niyeti yoktu ama ayakları onu buraya taşımıştı. Merdivenlerden yukarı Lundagatan'a çıktı. Orada durup uzun süre Mikael Blomkvist'in Selindir'e yapılan saldırıyla ilgili anlattıklarını düşündü. Bu öykü de onları bir yere taşımamıştı. Ne polise yapılmış bir şikayet, ne bir isim, ne de doğru düzgün bir eşkal tarifi vardı. Blomkvist, olay yerinden ayrılan minibüsün plakasını da göremediğini iddia etmişti. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Başka bir deyişle hala çıkmaz bir sokaktaydılar. Bublanski aşağıda park yerinde duran şarap kırmızısı Honda'ya baktı. Birden binanın kapısına doğru yürüyen Blomkvist'i gördü. Miriam Wu gündüz geç saatlerde uyandı. Yatak çarşafı kırış kırış olmuş, altında toplanmıştı. Kalkıp oturdu. Şaşkın gözlerle etrafına bakındı. Basının tacizinden kurtulmak için kız arkadaşını arayarak onun evinde gecelemişti. Ama şimdi Lundagatan'daki daireyi terk etmesinin tek nedeninin basının tacizi olmadığını anlıyordu. Selindir'in kapısını çalacağından da korkmuştu. Polis sorgusu ve gazetelerin yazdıkları onu sandığından çok daha fazla etkilemişti. Her ne kadar kendi kendine Lisbeth'la konuşmadan önce bir karara varmayacağı sözü verdiyse de onun suçlu olabileceğinden şüphelenmeye başlamıştı. Göz ucuyla Victoria Victorson'a baktı. Kadın 37 yaşındaydı. Ona çift V diyorlardı ve %100 lezbiyendi. Yüzüstü yatmış, uykusunda mırıldanıyordu. Miriam parmaklarının ucuna basarak banyoya gitti, duşun altına girdi. Daha sonra kahvaltılık ekmek almak için dışarı çıktı. Werkstatt sokağında Cafe Sinamon'un yanındaki marketin kasasının başında gazete manşetlerini gördü. Hemen çift V'nin evine döndü. Mikael Blomkvist şarap kırmızısı Honda'nın yanından geçti. Kapı kodunu tuşlayıp binaya daldı. 2 dakika sonra da tekrar sokağa çıktı. Evde kimse yoktu. Blomkvist etrafına bakındı, kararsız bir hali vardı. Bublanski onu dikkatle izliyordu. Bublanski'yi endişelendiren bir şey vardı. Eğer Blomkvist şu Lundagatan saldırısını uydurmuşsa, bu bir şeyler çevirdiğine delaletti. En kötü ihtimalle işlenen cinayetlerde onun da parmağının olabileceğine. Ama eğer anlattıkları doğruysa, bundan şüphelenmek için henüz bir neden yoktu, bütün bu yaşananların gizli bir denklemi var demekti. Bütün bu cinayetleri ruhsal açıdan sorumlu bir kızın cinnet anında işlediği teziyle işin içinden çıkılamazdı. Her şey sandıklarından daha karmaşık, fail sayısı daha fazla olmalıydı. Blomkvist Zinkensdam'a doğru yöneldiğinde Bublanski arkasından seslendi. Mikael durdu. Sonra birbirlerine doğru yürüyüp tam merdivenlerin altında karşı karşıya geldiler. Merhaba Blomkvist. Lisbeth Selindir'i mi arıyorsun? Hayır, Miriam Wu'yu arıyorum. Evde yok. Biri onun ortaya çıktığını basına sızdırdı. Neler anlattı? Bublanski araştıran gözlerini Mikael'e dikti. Kalle Blomkvist. Şöyle biraz yürüyelim, dedi Bublanski. Bir fincan kahve içmeliyim. Hügel'in kilisesinin yanından geçerek Lilia Holm Köprüsü'nün hemen yakınındaki kafe Lilla Siestra'ya girdiler. Bublanski bir yemek kaşığı soğuk süt konulmuş duble espresso, Mikael ise kafe latte sipariş etti. Sigara içilen bölüme oturdular. Bunun kadar sinir bozucu bir davayı uzun zamandır soruşturmamıştım, dedi Bublanski. Konuşacaklarımızın yarın sabah Expressen'den çıkmayacağından ne kadar emin olabilirim? Ben Expressen'de çalışmıyorum. Ne demek istediğimi anladın. Bublanski, ben Lisbeth'in suçlu olduğuna inanmıyorum. Ve kendi özel soruşturmanı mı yürütüyorsun? Sana bunun için mi Carla Blomkvist deniliyor? Mikael gülümsedi. Sana niçin komiser Bubla dediklerini şimdi anlıyorum. Bublanski'nin dudaklarına soğuk bir gülümseme yerleşti. Peki, Selindir niçin suçsuz? Vasisiyle ilişkisi hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama Doug ile Mia'yı öldürmek için hiçbir nedeni yok. Özellikle de Mia'yı. Lisbeth kadınlardan nefret eden erkeklerden tiksinir. Mia bir dolu seks müşterisi erkeğin gırtlağına basmak üzereydi. Yani tam da Lisbeth'in hoşlandığı türden bir şey yapıyordu. O ahlaklı bir kız. Onun hakkında söylenenleri bir araya getiremiyorum. Geri zekalı bir psikopat mı, yoksa yetenekli bir araştırmacı mı? Lisbeth farklı biri. Çok asosyal ama zekasında kesinlikle bir sorun yok. Aksine muhtemelen ikimizden de daha zeki. Bublanski iç çekti. Mikhail tıpkı Miriam Wu gibi düşünüyordu. Her neyse, onu mutlaka ele geçirmemiz gerekiyor. Ayrıntılara giremem ama cinayet mahallinde bulunduğuna dair elimde teknik kanıtlar var. Cinayet silahıyla onun arasında bağ da kurabiliyoruz. Mikhail başını salladı. Sanırım silahta parmak izlerini buldunuz. Ama bu onun ateş ettiği anlamına gelmez. Dragan Armanski de senin gibi düşünüyor. Bu konuda son derece dikkatli konuşuyor ama o da Lisbeth'in suçsuzluğunu kanıtlayacak bir şey bulmanın peşinde. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben polisim. Zanlıları gözaltına alır, sorgularım. Şimdilik Lisbeth'in durumu pek parlak değil. Daha zayıf delillerle ceza alan insanlar gördük. Sorumu cevaplamadın. Bilmiyorum, eğer o suçsuzsa onun vasisini ve senin iki arkadaşını kim öldürmüş olabilir? Mikhail bir paket sigara çıkarıp Bublanski'ye de ikram etti. Polise yalan söylemek istemiyor ve Zala denilen adama dair fikirlerini paylaşması gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca Gunnar Björk ve istihbarat teşkilatı konusunu da anlatmalıydı. Doug Svensson'ın belgeleri arasında Zala başlığıyla kayıtlı dosyaya Bublanski ve meslektaşları da ulaşabilirdi. Yapmaları gereken tek şey bu dosyayı okumaktı. Ama onlar bunu yapacaklarına burunlarının dikine gitmiş, basının dolduruşuna gelip Selinder'la ilgili detaylara takılmışlardı. Mikhail'in aklında bir şey vardı ama nasıl ifade edeceğini bilmiyordu. İyice emin olmadan Björk'ün adını vermeyecekti. Zadashenko. Buyurman, Doug ve Mia'yı birbirine bağlayan isim buydu. Tek sorun Björk'ün bu konuda bir şey anlatmamış olmasıydı. Biraz daha derine inmeme yardım edersen o zaman alternatif bir teori sunabilirim. Umarım polislerle ilgili değildir. Mikhail gülümsedi. Hayır, henüz değil. Miriam Wu ne dedi? Hemen hemen senin söylediklerini. Bir ilişkileri varmış. Göz ucuyla Mikhail'e baktı. Beni ilgilendirmez, dedi Mikhail. Miriam Wu ile Selinder yaklaşık 3 yıldır arkadaşlarmış. Ama Selinder'ın geçmişi hakkında bir şey bilmiyor. Hatta nerede çalıştığını bile. İnanması zor. Ama ben doğru söylediğini düşünüyorum. Lisbeth içine kapanık biridir, dedi Mikhail. Bir süre sustular. Sende Miriam Wu'nun telefon numarası var mı? Evet. Bana verebilir misin? Hayır. Niçin? Mikhail, soruşturma polisin işi. Uçuk teoriler üreten özel dedektiflere ihtiyacımız yok. Henüz bir teorim yok. Bununla birlikte bilmecenin cevabının Doug Svensson'ın belgeleri arasında bulunduğuna inanıyorum. Eğer biraz çaba gösterirsen Miriam Wu'nun telefonuna ulaşabilirsin. Kesinlikle ama en kolay yolu numarayı bilen birinden Kesinlikle ama en kolay yolu numarayı bilen birinden istemek. Bublanski iç çekti. Mikhail birdenbire ona çok öfkelenmişti. Sence polisler özel dedektif diye küçümsediklerinden daha mı zekiler, diye sordu. Hayır, hiç sanmam ama polisler bir suçu çözmek için eğitiliyorlar. Sivil şahısların da eğitimi olabilir, dedi Mikhail. Bazen sivil biri bir polisten çok daha iyi soruşturma yapabilir. Böyle mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum. Örneğin Joy Rahman olayı. Polisler gözlerini kapayıp kıç büyütürken Rahman yaşlı bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle suçsuz yere 5 yıl cezaevinde yattı. Eğer bir kadın öğretmen kendini yıllarca süren ciddi bir araştırmaya adamasaydı, hala da yatıyor olacaktı. Üstelik o kadın polislerin imkanlarından yoksundu. Yalnızca Rahman'ın suçsuzluğunu ispatlamakla kalmadı, gerçek katili de ortaya çıkardı. Rahman olayında itibar kaybettik. Savcı gerçekleri dinlemeye yanaşmadı. Mikhail dikkatle Bublanski'ye baktı. Bublanski, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an Selinder olayında da itibar kaybediyorsunuz. Ben Doug ile Mia'yı onun öldürmediğini iddia ediyorum. Bunu kanıtlayacağım. Gerçek katili ortaya çıkaracağım. Sen ve arkadaşların bu konuda yazacaklarımı okumakta epeyce zorlanacaksınız. Katarina Bangata'daki evine dönerken Bublanski bu konuyu Tanrı ile konuşma ihtiyacı duydu. sinagoga gitmek yerine Folkungatan sokağındaki Katolik kilisesine gitti. En arkadaki sıralardan birine oturdu. Bir saatten daha uzun bir süre hiç hareket etmedi. O bir Yahudiydi. Bu yüzden Katolik kilisesiyle ilişkisi yoktu. Ama düşüncelerini toparlama ihtiyacı hissettiğinde sakin, huzurlu bir yer olduğundan bu kiliseye gelirdi. Tanrı'nın bu duruma itiraz etmeyeceğini düşünüyordu. Katoliklerle Yahudiler arasında kutsal yerleri değerlendirme açısından büyük farklar vardı. Sinagoga tanıdıkları görmek ve başka sosyal ihtiyaçlar için gidilirdi. Katolik kiliselerine ise Tanrı'yla baş başa kalmak için. Kilisede tam bir sessizlik hüküm sürer, ziyaretçiler kendi kendileriyle kalabilirlerdi. Lisbeth Salander ile Miriam Wu'yu düşündü. Erika Berger ve Mikael bir şeyler gizliyorlardı. Onların Salander hakkında bütün bildiklerini anlatmadıklarından emindi. Salander'ın Mikael için yaptığı araştırma neydi? Wennerström deşifre edilmeden hemen önce Mikael için çalışmıştı. Hayır, bu imkansızdı. Lisbeth Salander ne kadar yetenekli bir araştırmacı olursa olsun Wennerström olayı boyunu aşardı. Bublanski kaygılıydı. Mikael'in çok kesin bir dille Salander'ın suçsuz olduğunu iddia etmesi hoşuna gitmemişti. O bir polisti. Şüphe etmek göreviydi. Üstelik Mikael özel bir araştırmacı sıfatıyla ona meydan okumuştu. Bublanski bu tür özel araştırmacılardan hoşlanmazdı. Genellikle basının manşetlere taşıdığı komplo teorileri üreterek polisin işini zora sokarlardı. Şimdiye kadar katıldığı hiçbir cinayet soruşturması bu soruşturma kadar karmaşık değildi. Dikkatini bir hedefe veremiyordu. Bir cinayet soruşturmasının izlediği mantıklı bir olaylar zinciri olmalıydı. Eğer Maria Torget semtinde 17 yaşında bir genç bıçaklanarak öldürülürse, bütün sorun cinayetin işlendiği saatlerde o civarda hangi dazlak ya da gençlik çetesinin dolaştığını tespit etmekti. Maktulün arkadaşları, tanıdıkları sorgulanır, şahitler ortaya çıkar ve şüpheli teşhis edilirdi. Eğer 42 yaşındaki bir adam Scar Holmen'de ziyaret ettiği bir barda 3 kurşunla öldürülmüşse ve bu adam Yugoslav mafyasının ileri gelenlerindense, sigara kaçakçılığı sahnesine yeni çıkanları tespit ettiğinizde faili de bulurdunuz. Eğer 22 yaşında geçmişi temiz ve düzenli hayatı olan bir kadın evinde boğularak öldürülmüşse, erkek arkadaşını ya da önceki akşam ziyaret ettiği barda kimlerle konuştuğunu araştırırdınız. Bublanski bu türden o kadar çok soruşturma yürütmüştü ki benzer bir olayı artık gözü kapalı çözebilirdi. Şimdi yürüttükleri soruşturma aslında iyi başlamıştı. Daha cinayetlerin üzerinden birkaç saat geçmeden baş şüpheliyi teşhis etmişlerdi. Salander bu iş için biçilmiş kaftandı. Şiddete eğilimli, psikolojik bir vakaydı. Kontrol edilemez taşkınlıkları vardı. Geriye bir tek onu yakalayıp suçunu itiraf ettirmek kalıyordu. Ya da belki psikiyatri kliniğine kapatmak. Ama bir şeyler ters gitmişti. Salander resmi kayıtlarda belirtilen adreste oturmuyordu. Dragan Armanski ve Mikael Blomqvist gibi arkadaşları vardı. Tanınmamış, kelepçeli bir lezbiyenle ilişkisi olmuş, basın daha şimdiden bu kızın ardından yeni bir çılgınlık krizine yakalanmıştı. Salander'ın bankadaki 2,5 milyon kronluk hesabı hakkında bilinen bir işi yoktu. Sonra kadın ticareti ve komplo teorileriyle Blomqvist sahneye çıkıyordu. Ünlü bir gazeteciydi. Basit bir makaleyle soruşturma hakkında kuşkular yaratabilirdi. Cinayetlerin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen baş şüpheliyi yakalamak şöyle dursun, izine bile rastlamamışlardı. Hem de bütün vücudunu kaplayan dövmeleriyle çok tipik bir görünümü olmasına rağmen. 36. ayrımın sonu. Sayfa 410. Devamı 37. ayrımda.